Evet, hani hep derler ya, bunlar size yol, su, elektrik olarak geri dönecek. Bizlere de işte elektrik, su, kiramız, ondan sonra yenilenler, içilenler o şekilde geri dönüyor bağışlarımız. O yüzden ne olduğunu merak etmeyin. Bugün İsa Mesih'ten konuşacağız. Evet. Değişik birini mi bekliyordunuz bilmiyorum ama İsa Mesih'ten konuşacağız bugün. Ve en çok sevdiğimiz şeyden konuşacağız. Biraz önce kardeşim çok güzel dile getirdi ve iyi tepkiler geldi. Yemek yemek, birlikte yemek yemeyi çok seviyoruz. O zaman hatta İsa Mesih'in de çok sevdiğini biliyoruz yemek yemeyi. O da giderdi arkadaşlarıyla, dostlarıyla birlikte yemek yemeyi çok severdi. Biz de onun geleneğini devam ettiriyoruz ve yemek yiyoruz. Bu hem bir mutluluk hem de bir ihtiyaç bizler için. Çünkü öncelikle ihtiyaçtır. Çünkü yemeksiz yaşanmaz ve beleş yemek devri de Adem bahçesinde kapandı. Yani bundan sonra ne olacaktı? Yaratılış 3.19. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Tanrı Adem bahçesinden Adem'le Havva'yı çıkarırken bunları söyledi. Yani beleş bitti, artık çalışarak kazanacaksın. Beleş bugünkü konuşmamızda geçecek. Tekrarlayacağım bunu. Özellikle önemli bir kelime. Topraktan yaratıldı deniyor insan. Bazen bu konuya takılan kardeşler görüyoruz. Toprak nasıl yani? Ben saksı mıyım? Seramik miyim? Nasıl topraktan yapılmış olabilirim deniyor. Aslında şöyle düşünelim. İnsan bedeni topraktaki elementlerden yapılmıştır. Evet. Karbon, nitrojen, potasyum, sodyum, değil mi? Birkaç tane daha sayabiliriz. Magnezyum. Bunlardan oluşuyoruz. Yani tamamen bunlardan ibaretiz ve ölünce de toprağa dönüyoruz. Evet, bu maddelere dönüşüyoruz. Başka bir şey değiliz. O zaman şöyle de düşünebiliriz. 70 kiloluk bir insan ortalama, bir yerde okudum. Tamamen bu elementler olarak değerlendirdiğimiz zaman değeri 100-150 dolar kadar oluyor. O kadarlık malzemeden yapılıyoruz. Evet, bu gerçek. Yani hepsi bu. Mesela ne bileyim, şimdi çok değerli, ünlü birisi söylemek isterdim ama ben gençleri pek bilmiyorum. Aklıma hep Marilyn Monroe geliyor. Marilyn Monroe da 100 kilo, yani 100 dolardan aşağıda duruyor çünkü 70 kilodan azdı. Bilmem hiç onu bu şekilde değerlendiren olmuş mudur ama yani oksijenimiz, karbonumuz falan hepsini satsak 100 dolar ya eder ya etmez. O zaman bize değer veren şey ne? Nedir? Tanrı'nın verdiği can, ruh. Bizi biz yapan şey bu. Yoksa o nitrojenler, oksijenler her yerde bol bol var ve çok bol var. En değersiz, bol olduğu için değersiz maddeler bunlar. Ve bizi asıl biz eden şey Tanrı'nın nefesidir. Ama gene de bu bedeni ayakta tutabilmek için, bu kimyasal kitleyi yürür halde tutabilmek için bir şey gerekiyor. İşte en sevdiğimiz şey de o. Yemek yiyeceğiz, içeceğiz. İşte yemek bu bedeni ayakta tutmak için gerekli. Ve bu yüzden yemek bizim için çok önemli ve çok kutsal da bir şey. Yabancı kardeşler, bilmiyorum, belki yadırgamışsınızdır ilk kez geldiğinizde. Bizde yerde yiyecek pek bırakılmaz, günahtır ve ayıptır. Eğer bir hayvan yesin diye konmamışsa özellikle ekmek alınıp hep daha yukarı konulur, daha yukarı konulur. Şöyle bir espri vardı. Herkesin alıp biraz daha yukarı koyduğu ekmek gökdelenin 100. katına ulaştı. Hala yukarı gitmeye devam ediyor. Çünkü biz ekmeği hep kendimizden yukarıya koyuyoruz. Çünkü ekmek çok kutsal. Çünkü insanlık çok açlık çekti. Çok sefalet çekti. Ve açlık en büyük korkumuzdur. Ama bu korkuya İsa Mesih ne der? Bir de ona bakalım. Markos 6:25. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlara yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? İsa Mesih bizi burada açıkça rahatlatmaya çalışıyor. kaygılarımızı, korkularımızı, en temel, en büyük korkumuzu üzerimizden almaya çalışıyor. Çünkü evet, en büyük korkumuz tarih boyunca aç kalmaktı. Bütün canlıların hayat nefesini Tanrı verdi ve hepsi kutsaldır. Bütün canlılar Tanrı'dan can aldıkları için değerlidir ve hepsinin canı kutsaldır. Ve buradan da doğadaki dengeye biraz değinmek isterim. Tanrı'nın yarattığı hiçbir canlı gereksiz değildir. Türler arası denge önemlidir ve sistem, ekolojik sistem, herkesin hayran olduğu o sistemde Tanrı'nın kontrolü altındadır. Tanrı yeni bir canlı gerektiği zaman onun oluşmasına izin verir ve bu şekilde bu hayat süreci devam eder. Tanrı dünyayı mükemmel olarak yarattı ama biz bozduk, biz insanlar bozduk. İnanmayan şuraya biraz ileri gidip Fenerbahçe Stadı'nın orada Kurbağalı Dere var, değil mi? Eskiden gayet güzel bir dereymiş, Kurbağalı Dere. Artık içinde kurbağa yok, hiçbir canlılık yok, hayat yok. Çünkü insanlar o derenin etrafına yerleşti ve onu bugünkü haline getirdiler. Yaşam yok içinde, hayat yok. İçinde hiçbir şey yok. Pislik var. Çünkü insanlar geldi ve el sürdü. Tanrı mükemmel olarak yaratmıştı. Ama insan Tanrı'ya isyan ettiği zaman kötülüğü ortaya çıkarmış oldu. Bu çok önemli. Ve bu kötülük ölüm olarak geri döndü bütün evrene. İnsan yüzünden toprakta, bütün hayatta varoluş bozuldu, lekelendi ve kirlendi. Ve insan her gittiği yere tıpkı bir hastalık gibi, hastalıklı bir adamı salarsınız, nereye giderse oraya hastalık bulaştırır ve en sonunda ölür. Ama başkalarını da hasta eder. İşte insan böyle bu şekilde dünyayı da maalesef kirletiyor. Nereye gitse bu yıkımı, ölümü birlikte götürüyor, beraberinde götürüyor. Oysa Tanrı bizleri sonsuz yaşam için yaratmıştı. Tıpkı kilisemizin adı gibi, hamdolsun sonsuz yaşam. Ama günahtaki ve ölümdeki insan bu sonsuz yaşama tekrar nasıl kavuşabilir? Çünkü ondan kopmuştu. Ve Tanrı'ya tekrar dönebilmesi için ona bir şey gerekiyordu. O da kimdi? İsa Mesih. Yuhanna 6:48'de ne diyor İsa Mesih? Yaşam ekmeği benim. Bunu İsa Mesih söylüyor. Çünkü o dünyaya tekrar insanı sonsuz yaşama kavuşturmak ve bu şekilde Tanrı'nın ekmeğiyle ona yeni hayatı, yeni canlılığı vermek, yeni hayatla beslemek üzere geldi. Baba Tanrı nasıl yaratıcıysa, Oğul Tanrı da o şekilde kurtarıcı olarak aramıza geldi. Bu Tanrı'nın sonsuz bağışlayıcılığının bir göstergesidir. Biliyoruz ki İsa Mesih Yahya tarafından vaftiz edildi ve öğretişine başladı. Ve ünü her yere yayıldı. Çünkü hastalıkları iyileştirebiliyordu. O şekilde bir gücü vardı, tanrısal bir gücü vardı. Onun eteğine dokunan iyileşiyordu. Hastalıkları kovuyordu, ruhsal hastalıkları, cinleri kovuyordu, insanları iyileştiriyordu ve de bunları beleş yapıyordu. Öyle olunca da herkes İsa Mesih'in peşindeydi çünkü bedava şifa geldi, bedava iyileşme geldi diye. Bu yüzden İsa Mesih'in peşinde kalabalık giderek artıyordu. O her nereye giderse peşinden kalabalık da oralara yöneliyordu. Ve bu tabii ki yorucu bir şey. Ünlü insanlar herhalde böyle olmalılar. Belki de şükretmemiz lazım, ünlü değiliz diye. O kadar rahatsız edilmiyoruz. Bir gün İsa Mesih ve öğrencileri göl kıyısındaydılar. Burada biraz geriye gidelim. İsa Mesih Yahya tarafından vaftiz edilmişti dedik. Evet, Yahya tarafından vaftiz edildi. Ve o Yahya biraz önce öldürülmüştü. Bir insanın kaprisi yüzünden. İsa Mesih'in arkadaşı, kuzeni, akrabası yani. Ve de vaftizcisi Yahya öldürülmüştü ve İsa Mesih üzgündü. Hem de çok üzgündü. O üzülebilir çünkü hem Tanrı'dır hem de insandır. Bizler kadar insandı. Bu yüzden bizlerin taşıdığı duygulara o da sahipti. Tıpkı bizler gibi üzülebilir, hayal kırıklığına uğrayabilirdi, yorulabilirdi. Evet, yorgundu ve öğrencileri de yorgundular çünkü onlar da İsa'nın gönderdiği görevden dönmüşlerdi. Onlar da hastalıklara karşı şifa duaları etmişlerdi. İnsanlara öğretişlerde bulunmuşlardı. Bu da aslında bir insanı hem bedenen hem de ruhen yoran bir şeydir. Yani kötülükle bir şekilde mücadele ediyorsunuz ve o mücadele sizi yorar, yıpratır. İşte bu insanların hepsi birden o şekilde o akşam yorgundular, üzgündüler, sıkıntıları vardı ve daha fazla insan görecek halleri de yoktu. Bu yüzden bunlar genelde de balıkçı oldukları için İsa'nın öğrencileri tekneleri vardı, büyük bir şans. Tekneye binip gölün uzak bir kıyısına doğru gidelim, biraz kafa dinleyelim dediler. Ve tekneye bindiler. Uzak bir kıyıya doğru, evet, ufak ufak yol almaya başladılar. Ama kalabalık geliyor hala peşlerinden. Tekne açılınca kalabalık yüzerek gelmeyi tercih etmedi. Kıyıdan onlar da takip ediyordu. Tekne nereye gidiyor? O tarafa gidiyorlar. Bu şekilde kalabalık giderek de büyüyerek, çünkü çevre köylerden de insanlar katılıyordu, tekneyi izlemeye başladılar. Tekne gidiyor, insanlar da gidiyor. Teknenin yanaşacağı yer belli olunca onlar daha önceden gidip orada yerlerini aldılar. Tekneyi bekliyorlar. Evet, oradan geliyor işte büyük insan. Bekliyorlar. İsa onları kıyıda gördü ama onlardan kaçmadı. Yorgun ve üzgün olmasına rağmen başka bir tarafa gidelim demedi. Kıyıya doğru yöneldiler. Ve kıyıya çıktığında kalabalık hemen İsa Mesih'in etrafını sardı. Öğretmenim, öğretmenim diye şifa istemeye başladılar. İsa Mesih tabii ki günümüzün ünlüleri gibi hareket etmedi. Onlar böyle insanlar etrafı sarınca ne yapar? Güler yüze bir iki imza verir. Ama arkalarında bodyguardlar vardır. Onlar atarlar adamları. Böylece o ünlü kişi kötü olmaz. O sevecendir, gülümser ve siyah kocaman arabasına biner gider. Etrafındakileri artık parçalayıp dövüp sövüp kovmak bodyguardların işi. Ama öğrenciler böyle yapmadılar. Kimseyi kovup dövmediler. Herkes duasını alıyordu ve kalabalık istediği şeye kavuşmuştu. Markos 6:34. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Çobansız koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı ve onlara birçok konuda öğretmeye başladı. Hakikaten de bunlar çok zavallı insanlardı. Yani paraları olsa çünkü doktora giderlerdi veya şifayı, çareyi kendi ayaklarına getirtirlerdi. Ama bunu yapamıyorlardı çünkü bunlar çaresiz, yoksul, zavallı insanlar. Ve bir umut arıyorlar. Umut her kimdeyse oraya doğru koşuyorlar. Ve çobansız koyunlar gibiler gerçekten. Korumasız, çaresiz, aç ve tehlike içinde. Manevi tehlike içindelerdi. Ama onlara büyük bir kurtarıcı gelmişti. Kurtarıcının niçin geldiğini henüz kavrayamıyorlardı. Burası çok ilginç. Ondan dua istiyorlardı, evet. Şifa istiyorlardı, evet. Ama İsa Mesih ne anlatıyor, gerçekte niye tanıklık ediyor? Çok da anladıklarını zannetmiyorum. Onların istediği daha çok pratik bir şeydi. O anlık şifa gibi bir şeydi. Çünkü İsa Mesih daha sonra çarmıha gerilmek üzere götürülürken muhtemelen bu büyük kalabalık ki erkek olarak sayıları 5000 kişiyi bulmuştu. Yalnız erkek. Onların hiçbirisi İsa Mesih'in yanında olmadı. Hani kiliseye gelip dua isteyen insanlar vardır. Evet, hastadırlar veya mutsuzdurlar. Bir sıkıntıları vardır. Kiliseye gelip dua isterler. Ama kilisede ne yaşanıyor, ne oluyor, öğretiş nedir? Onunla fazla ilgilenmezler. Onların istediği, beklediği yalnızca o anlık bir şeydir. Belki de böyle insanlardı. Onları da anlamak zorundayız. Evet, bu resmi aslında bugüne taşısak farklı bir manzarayla mı karşılaşırız? Bugün de dünyada böyle insanlar yok mu? Var. Mülteciler var her yerde. Sınırlardan kovulan, çaresiz bir kalabalık var. Ve onlar da her türlü umuda sarılmaya hazır. Onlara kim bir çare verebilirse, biraz ekmek, biraz yemek verebilirse, onun peşinden koşmaya hazırlar. Kim şifa verebilirse, onun peşinden koşacaklar. Ve bu insanlar aynen İsa Mesih'in etraftakiler gibiler, aç, çaresiz ve parasızlar. Biz gene geçmişe dönelim. İsa Mesih onları gördü, onlara acıdı ve onları manevi yönden kurtuluş için öğretişlerde bulundu. Onlar için dua etti, hastalıkları için dua etti, sıkıntıları için dua etti. Onlara olabilecek her şekilde yardımcı oldu. Ama saatte ilerliyordu, akşama doğru dönüyordu ve kalabalık azalacağına gitgide artıyordu. Ve bu insanlar belli ki acıkmaya başlamışlardı. Saatlerdir oradaydılar. Karınları acıkmıştır. Çünkü İsa Mesih'in havarilerinin de karnı acıkmıştır herhalde. O zaman Markos 6:37'ye bir bakalım. İsa ise onlara siz yiyecek verin diye karşılık verdi. Öğrenciler İsa'ya gidip 200 dinarlık ekmek alıp onlara mı yedirelim yani diye sordu. Ya çok ilginç burası. Gerçekten Türkçe'ye de çok güzel çevrilmiş. 200 dinarlık ekmek alıp onlara mı verelim yani? Bu büyük bir para belli ki. Aslında verebilirlerdi. Bizde böyle bir para yok demiyorlar. 200 dinarı belki toplayıp çıkarabilirler ve verebilirler. Ama şöyle diyorlar. Onlara mı vereceğiz? Evet canım. Come on! Bunlara mı vereceğiz? Yapma İsa. Çok daha iyi bir yere harcayabiliriz bu parayı. Belli ki öğrenciler kendilerini o kalabalıktan üstün ve ayrı görüyor. Biz onlardan üstünüz. Bunlar zavallı adamlar. Yani bunlara ne versek zaten alacaklar. Bize de öyle olmaz mı? Yani mültecilere evet hepimiz az çok yardım etmişizdir ama bir noktaya kadar. Ondan sonra deriz ki hadi Allah versin. Yani beni fazla yorma. Benden bu kadar. Bunlar da görevlerini yapmışlar öğrenciler olarak değil mi? Öğretiş, duaysa dua tamam. Bir de karnını mı doyuracaksın adamın? Yeter. Yani yok zaten. İsa ne diyor? 38. ayete bakalım. Onlara kaç ekmeğiniz var gidin bakın dedi. Öğrenip geldiler. 5 ekmekle 2 balığımız var dediler. Şimdi bu kalabalığın 5000 kişi olduğunu biliyoruz erkek olarak. Hanımlar alınmasın o zaman hatta 19. yüzyıla kadar sırf erkekler sayılıyordu. Çünkü çalışan, üreten ve savaşan asker olabilenler sırf erkekti. O yüzden kadınlara çok önem vermiyorlar. Kaç asker çıkarabilirim, kaç erkek var ona bakarlar. Kaç kişi çalışabilir. O yüzden sırf erkekleri sayıyorlardı. Yakın zamana kadar böyleydi. 5000 erkek. Bunları çocuk ve kadınları sayarsak herhalde 10.000'i rahatlıkla bulurdu bu sayı. 10.000 kişiye 5 ekmek, 2 balık. 5 kişi olsalar, balıklar da büyükse, değil mi? Belki yetebilir. Ama küçük uskumruysa 2 balık hiç kimseye yetmeyecek belli ki. İmkansız bir şey ve şimdi öykü esas burada başlıyor. Şimdi kutsal kitap şunu biliyoruz. Hem bize bazı tarihsel olayları anlatır. Bunlar gerçek olaylardır. Tarihtir yani. Hem de bir mesel verir. Ve bu mesel de bize ileriye yönelik olarak biz gelecek nesillere yol göstermek için yazılmıştır. Bir mesaj vermek için yazılmıştır. Şimdi burada 5 ekmek 2 balık ne demek olabilir diye biraz bakayım dedim. Kutsal kitaba. Eski ahite döndüm. 5 nerede görüyoruz? Tanrı biliyoruz ki oğlunu göndermeden önce insanlardan kopuktu. Ancak belli bir yerde, belli bir noktada, son derece steril bir ortamda insanla bir araya gelebiliyordu. Çünkü insan ruhen ölüydü. Çürüyordu, iğrençti ruhen. Bunu Tanrı görüyordu ve bu iğrençlikle bir araya gelemezdi. O zaman insanlara bazı koşullar koydu. Onlarla belli sınırlar arasında görüşebileceğini bildirdi. Mısır'dan çıkış kitabı 25-31. Ayetler arasında bu tapınağı, tapınak çadırını nasıl yapacaklarını ayrıntılı olarak anlatır. Bunlar önemliydi çünkü Tanrı ancak bu şekilde belli bir mesafeden iletişim kurabilirdi. Tanrı bunu istedi. Çünkü insanları kaybetmek istemiyordu. Onlar önemliydi Tanrı için. Ve o şunu söylüyor, beşer parçadan oluşan iki perde yapacaksın. Bu tanrısal alanla insansal alanı ayıracak. 5 ve 2'yi burada görüyorum. Beşer parçadan oluşan iki perde birleşecek. Burası tanrısal alan, o taraf insansal alan ve insanlar buraya geçmeyeceklerdi. Ancak yılda bir kez baş kahin kurbanlar kesip, abdestler alıp, yıkanıp, temizlenip, özel dualar edip o odaya birazcık girebilirdi. Tanrı'nın olduğu kısmı. İletişim bu kadardı. Ve Tanrı daha önce ne yapmıştı? Musa'ya yasalar vermişti. 5 ve 2. Musa dağdan indiğinde şöyle her bir elinde iki tane taş levha tutuyordu ve bunlar da beşer tane emir vardı. 5 tane tanrısal alanla ilgili, 5 tane insansal yaşamla ilgili emir vardı. Beşerden iki tablet. Sonra nerede görüyorum? Yeni Ahit'e bakarsak İsa Mesih'in bedeninde çarmıhta 5 tane yara açıldı. Ellerinde, her iki elinde, ayağında ve mızrakla böğründen yara açıldı. 5 yara. Ve bu 5 yara, 5 yaradan akan kanlarla yeni ahit imzalanmış oldu. Yani insanın karşılıksız olarak kurtarılması. İnsan bu 5 yaradan akan kanlarla aklanmış ve temizlenmiş oldu. O zaman burada Tanrı'nın kurtarış ve lütfunu görüyoruz. 5 rakamı Tanrı'nın insana yaklaşması, onu kurtarmasıyla ilişkili olmalıydı. Yuhanna 6:33. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Şimdi gördük ki İsa Mesih yaşam ekmeğiydi. Bunu kendisi söylüyordu. Bu ekmeği yiyen sonsuz hayatı kazanacak, tekrar Tanrı'nın huzuruna dönebilecekti. Ve burada da açıkça söylüyor, gökten gelen ve dünyaya yaşam veren ekmek. Yaşam ekmeği. İsa Mesih işte kendisini yaşam ekmeği olarak aslında ortaya koyuyor. İnsanları da bu yaşam ekmeğini almak ve paylaşmak üzere çağırıyordu huzuruna. Ve bunu gene ilginç bir şekilde görüyoruz. Markos 6:40'da. Öğrencilerine dedi ki, insanları 150'şer kişilik bölükler halinde oturtun. Büyük bir kalabalık ve kargaşa istemedi İsa Mesih. İdeal hizmet rakamı olarak 100'er ve 50'şer kişilik gruplar uygun buldu. Burada belki bizim için de bir mesaj var. Çok fazla kalabalık bir kilise belki de uygun değildir. Çünkü ne kadar kalabalıklaşırsak insanlara ulaşmak ve onlara hizmet etmek o kadar zor olacaktır. Belki de bu kalabalık, bu sayı hizmet için ideal olandır. Öğrencilerine onları bu şekilde bölmelerini ve öyle hizmet etmelerini istedi. Bu kalabalıkların bu şekilde oturtulması önemliydi. Sonra 41. ayete bakalım. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı. Gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. İki balığı da hepsinin arasında paylaştırdı. İsa Mesih yaşam ekmeğini kendi eliyle parçaladı, böldü ve dağıtması için öğrencilerine verdi. Kendisi değil, öğrencileri dağıtacaktı yaşam ekmeğini, elçiler. Ama İsa Mesih yaşam ekmeği olarak kendisini parçaladı, böldü ve sundu. Bu önemli çünkü gökten gelen yaşam ekmeği İsa Mesih'in ta kendisidir. Ve onun iradesi ve isteği olmasaydı aslında çarmıhtaki olay gerçekleşemezdi. Çünkü İsa Mesih aslında çok güçlü, son derece güçlüydü. Ama onun görevi kendisini yaşam ekmeği olarak insanlara sunmaktı. Ve bu hizmeti de öğrencilerine verdi. O kendisini parçaladı, öğrenciler dağıtacaklardı insanlara. 100'er 50'şer kişilik gruplar halinde oturmuş insan kalabalıklarıydı. Ve de balığımız var değil mi? İki tane balık kaldı şimdi. Şimdi balığın anlamına bakarsak çok açık aslında biz Türkler için. Bilmiyorum, herhalde bütün inançlarda öyledir. Balık bereket, bolluk demektir. Şans demektir, iyi şans. Karşılıksız lütuf demektir. Rüyada balık görürseniz şans, kısmet. Şansınız açılacak, iyi şeylerle karşılaşacaksınız. Hak etmediğiniz bir şeye ulaşacaksınız. Çok istediğiniz ama hak etmediğiniz, aslında size lütfedilmiş olan bir şeye ulaşacaksınız. bu anlama geliyor balık. Balık tutmak da son derece heyecan verici bir şey. Birden sevinir insan. Beleşten bir şey kazanıyorsun. Beleş çok önemli. Beleş devam ediyor. Herhalde bu bütün Orta Doğu dillerinde beleşin karşılığı vardır. Çünkü bizim için önemli. Biz beleş neredeyse gideriz. Evet, hatta yerleşiriz. Öyle atasözümüz var. Bilmiyorum Batı dillerinde tam böyle açık bir karşılığı var mı? Bedava değil. Bedava ayrı bir şey. Beleş ayrı bir şey. Beleş çok iyidir. Hamdolsun. İsa Mesih bize kendisini beleş olarak sundu burada. Evet, balık bir Hristiyan sembolüdür. Bu bir resim alalım, değil mi? İşte resmimizi görüyorsunuz. Bunu daha önce görmüşsünüzdür mutlaka. İlk Hristiyan sembolü olarak bunu kullanırlardı. Çünkü Romalılar haç görünce kızıyorlardı. İsa Mesih'i haç üzerinde çarmıha, yani öldürdükleri için. Balığı kullanırdı ilk Hristiyanlardı ve günümüzde de hala kullanılır. Hristiyan kişi veya kuruluşların amblemlerinde bu balığı görürsünüz. Size tanıdıktır. Altta bir şey yazıyor. Bu çok ilginç. Şimdi balık, İncil'lerin yazıldığı dil olan Grekçe'de iktus, Türkçe söylenişiyle iktus, balık kelimesi. Ve okuduğumuz zaman arka taraf beni bağışlasın telaffuzumdan dolayı. Jesus Christos Theo Ios Soter. İsa Mesih Tanrı'nın oğlu kurtarıcı anlamına geliyor. Balık kelimesi. Değil mi? Çok ilginç. İsa Mesih bir lütuf olarak kendisini sunuyor. Bu kelimenin ismi balık, yani iktus ve iktusun açılımı Tanrı'nın oğlu kurtarıcı İsa Mesih. Hamdolsun. Buradan da mesajımızı aldık mı? Balık zaten Hristiyanlıkça şöyle de önemlidir. Biliyorsunuz ilk öğrencilerin, elçilerin çoğu balıkçıydı. Petrus, Andreas, Yakup, Yuhanna. İsa onlara ne demişti? Matta 4:19. Onlara ardımdan gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Balıkçılık da önemli. İnsanları toplayıp İsa Mesih'e getirmek öğrencilerin işiydi. Ve İsa onları denizdeki balığı değil, yeryüzündeki kaybolmuş insanları toplamak üzere çağırdı. Bu ayeti bize aktaran da Matta'dır. O balıkçı değil, vergiciydi. Ama kıyıda oturur, balıkçılardan vergi toplardı. Sen ne tuttun? Güzel, ver bakayım oradan. Bunu Roma adına yapıyor. Ama kendine de biraz sakal alırdı muhtemelen. Matta bize aktarıyor bu şekilde. İki balık dedik. İkiye gelirsek, burada da şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu da çok güçlü bir simge. İki, İsa Mesih'in doğasını yansıtır. İsa Mesih hem Tanrı'dır hem de insandır. Ve bunların ikisi İsa Mesih'in kişiliğinde birleşmiştir. Daha önce ayrı olduğunu biliyoruz. Yaratıcı Tanrı yaratmıştır. Ama insan kötülüğe düştüğünde ve kirlendiğinde onu kurtarmak üzere oğlu İsa Mesih'i insan kılığında gönderdi. Bir yanda tanrısallık vardı, bir yanda insanlık, bir yanda yücelik, bir yanda düşmüşlük, ışık, karanlık ve bu taraf hep olumsuz. Aslında Tanrı'nın gerçek varlığının reddedilmesi bundan ibaretti. Ve Tanrı kendi oğlunu bu taraftakilerin görünüşü altında ama aynı zamanda da Tanrı kimliği altında gönderdi. Ve bu iki doğa, ikili yapı İsa Mesih'te birleşti. Şimdi hem insan hem Tanrı olarak İsa Mesih karşımıza çıkıyor. Ve kurtarıcı olarak kendisini sunuyor, kendisini parçalattırıyor. Ve bu şekilde bu ikiliği yok etmiş oluyor. Tanrı ve insan arasındaki ikilik ortadan kalkmış oluyor. İsa Mesih'in kendisini sunması, sonsuz yaşam ekmeği olarak sunması ve parçalatmasıyla ikilik ortadan kalktı. Ve Tanrı'nın evi, Tanrı'nın göksel cenneti biz insanlara açılmış oldu. Bu İsa Mesih'in yaptığı en büyük fedakarlıktır ve ancak tanrısal bir güç bunu yapabilirdi. İnsanın kendi başına yapabilmesi mümkün değil. Tanrı'ya kendi başınıza gidemezsiniz, o size geldi. Ve şimdi devam edelim. Yemekler yendi. Herkes doydu. Matta 6:42-43. Herkes yiyip doydu. Arta kalan ekmek ve balıktan 12 sepet dolusu topladılar. Oo, ilginç. Yani çok az bir şey vardı ama bir de arttı. Bir de 12 sepet. 12 nedir? Çok kolay. Öğrencilerin sayısı. Başka? İsrail kabilelerinin sayısı. İsrail kabileleri niçin vardı? 12 kabile. Oradan Tanrı'ya bir soy kuracaklardı. Ve Tanrı bunun için o İsrail'i ayırdı seçilmiş halkı olarak. Onları ayrıcalıklı yaptı. Çünkü planına göre kurtarıcı oğlunu o soy üzerinden insanlara ulaştıracaktı. Şimdi bu 12 kabile İsa Mesih'e ulaşacak soy çizgisini kurana kadar ayrıcalıklı ve özeldiler. Ama 12 elçi geldikten sonra kurtarılış bütün insanlığa açıldı. Artık yalnız İsrail'e ait değildi. Çünkü bu 12 elçi bütün dünyayı dolaşacak ve kurtarışı herkese bütün dünyayı yayacaktı. Şimdi 12 bütün dünya oldu. Daha önce İsrail'di, Tanrı'nın seçilmiş halkıydı. Şimdi dünyanın seçilmiş halkı bütün dünya oldu. Herkes birden Tanrı'nın ailesine girmek, onun evladı olmak ayrıcalığını kazandı. 12 burada bütünlüğü temsil ediyor. Daha önce İsrail'in bütünlüğüydü. Şimdi dünyadaki insanların tamamının bütünlüğüdür. Çünkü elçiler bütün dünya içindir. Ve 12 sepet dolusu yiyecek arttı. Bu yiyecekler ne oldu? İsa onların toplanmasını emretti. Bu yiyecekler toplandı. Peki ne oldu? Bence o yiyecekler zamanın sonuna kadar yeryüzündeki bütün insanlara dağıtılmak üzere saklandı. Manevi bir yiyecek olarak. Ve 12 elçi vasıtasıyla bütün dünyaya ve gelecek kuşaklara ve gelecek nesillere bu yiyecekten yemek ve beslenmek ve Tanrı'nın bedenini ve ruhunu alabilmek için saklandı. İşte İsa Mesih'in Tanrı'nın soyundan gelip İsrail içinde soyunun kurulup bir ağaç olarak yetişip İsrail'in meyvesini vermesi ve o meyvenin, o ekmeğin bütün dünyanın insanlarına sunulması öykümüzün ta kendisi. Çünkü Yuhanna 3:16 meşhur ayet. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. 5 ekmek ve 2 balık bu şekilde oradaki herkesi beslediği gibi bütün gelecek kuşakları, bütün dünyanın insanlarını ve İsa Mesih'in karşısına gelmek isteyen bütün insanlara verilmek üzere hep saklandı. 5 ekmek ve 2 balıkla yola çıkmıştık ve bu arttıkça arttı, arttıkça arttı, çoğaldı. Hem oradaki insanları tıka basa doyurdu hem de hala bizi doyurmaya devam ediyor. Bu tuhaf bir şey, verdikçe çoğalan, artan, yayılan bir şey. Bu nedir? Hiç eksilmeyen şey sevgidir. Evet, Tanrı'nın sevgisidir. Sevgi verdikçe, paylaştıkça artar, eksilmez. Sevgi paylaşıldıkça büyüyen bir şeydir. İçinden aldıkça, başkasına verdikçe daha da büyür, daha da yayılır, yayılır. İşte İsa Mesih'in sevgisi bu şekilde böyle büyüyor. Bugün kardeşlerim hamdolsun sevgi üzerine konuştular, sevgi üzerine tapındılar. Evet, bugünkü konumuzun özü bu, sevgi. Tanrı'nın bizlere duyduğu sevgi. Çünkü kalıcı olan tek şey sevgi. Bütün imparatorluklar değil mi? Onu Pavlus söylüyor. İmparatorluklar yıkılacak, krallıklar bitecek, zenginlikler, para, güç, şöhret, hatta Fenerbahçe bitecek. Ama sevgi kalacak. Evet, kötü haber. O zaman bize kalan nedir? Yuhanna 15:12. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hamdolsun. Birbirimizi seveceğiz ve bu sevgimiz artarak, büyüyerek katlanacak ve başka insanlara, başka uluslara ulaşacak. Onlar bu sevgiyle Tanrı'nın evine gelecekler. Çünkü Tanrı'nın evi sevgi üzerine kurulmuştur.